Sancak Enerji'nin katkılarıyla hazırlanan Bir de Buradan Bak başlıyor.
Biz insanlar olarak yeryüzünün altını kontrol edemeyiz. Ama yeryüzünün üstünü kontrol etmemiz gerekir. Bizim işimiz yeryüzünün üstünde. Yani arzın dibine girip oradaki tabakaları aman kalkmayın efendim bir tarafına buluşalım, çatlak olan yerlere gidelim, uğur sürelim. Herhalde bunu yapabilecek kudretimiz yok. Dolayısıyla iki şey birbirine karıştırmamak lazım. Allah'ın takdiriyle kulun tedbiri iç içedir. Tedbir ile takdir oluşur, takdir ile tedbir oluşur. Bir kere bu itikadımızı bir düzeltmemiz lazım. Ben pek çok yorum dinliyorum. Yani dindar olduğunu söyleyenlerin bile bunları yerli yerine koyamadığını görüyorum. Çok yanlış bir şey. Çok da tehlikeli bir şey iman açısından. Bu bir. İki, bizim yerin altını ve yerin üstünü bu memleket olarak, kendi toplumumuz, memleketimiz olarak çok iyi tanımadığımız ve tanzim edemediğimiz açık. Efendim deprem ülkesiyiz. Yapılabilecek bir şey var mı? Depremi kontrol edebilir misin? Edemiyoruz. Neyini kontrol edeceksin? Depreme hazırlık, deprem anı, deprem sonrası, insanların refahı, sağlığı, emniyeti. Aynı şekilde insanların içinde yaşadığı binalar. Bu binalar sadece evleri değil. Okullar, fabrikalar, hastaneler, havaalanları, aklınıza gelen her şey. Üçüncüsü altyapılar. Dördüncüsü deprem bir güvenlik sorunudur, ulusal güvenlik sorunudur. Her ülke için öyledir. Çünkü böyle büyük depremler büyük sayıda bizim yaşadığımız gibi Allah hepsine rahmet etsin. Çok büyük sayıda can kaybına sebebiyet veren depremler bir toplumu çok ciddi şekilde yaralar. Bir travma oluşturur. Bu büyük bir moral çöküntüsüne yol açar. O yüzden o devlet üzerinde, o topraklar üzerinde hasmane düşünceleri olanlar için bu bir zaaf teşkil eder. Devlet nedir? Devlet insanların güvenliğini korur, sınırları muhafaza eder, insanların refahını sağlar ve onların imkanlara adil erişmesini sağlar. O yüzden deprem vazifesi, kimse kusura bakmasın, tamamen devletle ilgilidir. Devletin yetkilerini, halkın yaptıkları, yerel yönetimlerin yaptıkları, sivil toplumun kimse yaptıkları üzerinde halkın çıkarlarını temsilen en sıkı şekilde, en kanuna uyan şekilde yürütmesi gerekir. Bu birinci şeydir çünkü can güvenliği yani insanların canının emanet edildiği kurumdur devlet nihai kertede. Şimdi 99 depreminde şöyle bir şey oldu abi. Tabii büyük bir perişanlık oldu gerçekten. Bu deprem de tabii ondan da büyük ve yaygın. Marmara depremi bizim ilk defa belki bizim neslimizin en azından ilk defa yaşadığı çok büyük bir deprem. Biz Ankara'da bile yerimizden zıpladık. 2-3 gün, 4 gün boyunca hatta 1 hafta boyunca yardım yok, millet aç sefil. Hatta 28 Şubat'ın akabiydi. Bölgeye giden dindar vakıfların işte çorba verenler, yardım etmeye gidenleri askerler kovaladı. Bölgeden. Bunları yaşadık. Nereden biliyorum? Ben depremden 3 gün sonra 4-5 arkadaşımla beraber yardım kamyonu hazırladık Ankara'da ve onu bütün deprem bölgesindeki yerlere gittik dağıttık teker teker. Orada gördüğüm manzaralar sadece işte bu insanların kaybı, şehirlerin yerle bir olması değil, bir devletin iflasıydı. 99 depremi son 30 yılın miladıdır. Siyasi olarak da miladıdır. Çünkü çok büyük laflar eden, bütün dünya bize bakıyor, biz bir numarayız diyen, milliyetçilik pompalayan bir devletin insanların en muhtaç olduğu zamanda, en birinci görevi olduğu zamanda iflas ettiğini bütün toplum gördü. Ondan sonra insanlar arayışa girdiler, siyasi arayışa. Bu kafayla bu demek ki olmuyor bu iş. Bunlar ne yapıyor? O zaman ne yapalım? Daha dürüst gözüken, daha iyi iş yapacağına inandığımız insanlara gidelim diye. Dolayısıyla o depremin facialarını yaşadım, bizzat gördüm. Tabii ki çok canhıraş çalışan sivil, asker insanlar gördük. Allah hepsinden razı olsun. Bu depremde de gerçekten. Ondan sonra bazı dersler alındı. Mesela çok büyük deprem araştırmaları yapıldı Türkiye'de. Çok büyük paralar verildi. Kandilli'ye birçok üniversitenin özellikle sismik bölümlerine devlet büyük bilimsel teşvikler verdi. Makineler alındı. İnsanlar yetiştirildi. Fakat bir şeyin bir türlü çözemiyoruz. Görev şuuru ve ahlak. Aslında deprem bir afet ama onu felakete çeviren ahlaksızlığımızdır. Bilinçsizliğimizdir. İşimize sahip çıkmayışımızdır. Yönetemeyişimizdir. Çünkü ben devlette 30 sene çalıştım. Genelde bütün kurumların röntgenini çektiğimiz zaman biz şunu görürdük. Birinci sorun liyakat sorunudur. İkinci sorun koordinasyon sorunudur. Yani aynı soruna el atması gereken birden fazla işte merkezi kurum, belediye, A üniversitesi, B STK'sı mesela depremde olduğu gibi bir tek devlet halledemez. Mutlaka toplumun girmesi lazım. Allah'tan bizim toplumumuz hala diri bir toplum. Devletin bütün açıklarına uyamıyor. Bu depremde de aynısı oldu. Yani devlet tabii ki her yere yetişemez. Orada toplumun çok dinamik olması lazım. Allah razı olsun. Gerçekten inanılmaz bir dinamizm gösterdi. Bu depremde de, 99 depreminde de. Fakat 99 depreminden sonra hem işin altyapısı güçlendirildi, hem bilimsel çerçevesi güçlendirildi, hem AFAD gibi gerçekten çok önemli özgün kurumlar kuruldu. Ona göre gönüllülük teşkilatları yetiştirildi, personeller yetiştirildi, büyük ihalelerle mal alımı yapıldı, depolar kuruldu, belli planlamalar yapıldı, bir afet anında nasıl cevap verileceği. Yani birçok şey yapıldı. Bakın bizde eksik olmayan şeyleri sayayım. Kanun ve yönetmelik. Türkiye'de eksik değil abi. Hemen hemen hiçbir konuda değildir. Bizim bir eksiğimiz yok. Yazı haddinden fazla var. Metin haddinden fazla. Kanun haddinden fazla var. Uygulama çok zayıf. Denetim çok zayıf. Halbuki kanun kendi başına iş yapamaz ki. Bir sayfa iş yapamaz ki. Onu birileri hayata uygulayacak. Görev bilinci olacak, ahlak olacak, liyakat olacak ve o insanlar el ele iş yapma kültürüne sahip olacak. Koordinasyon yani hem kamu kurumlarının kendi aralarında hem de toplumla beraber. Kim olursa olsun yardıma koşan iyi niyette herkesle beraber. Bunun sağa solu olmaz. Şu memleket işlerini artık o kafadan çıkalım. Memleket işi sağ sol işi değildir. Bu memlekete bağlı olan, sadık olan, bu topluma hizmet eden ahlaklı herkes aynı kabın içindedir. Deprem de öyle bir şeydir. Afetler öyledir. Bir ulusal seferberlik olduğunda, Allah korusun bir savaş vesaire olduğunda herhalde kimse şucu veya bucuya göre gidip cephelerde savaşmayacak. Herkes bir olacak, beraber olacak elbette. Bizde peki eksik olan şey ne? Bizde eksik olan şey maalesef eğer bu depremin verdiği zararı geriye doğru bir film gibi sararsak aslında her aşamada neyin eksik olduğunu anlarız. Mesela bir şehir yerle bir oluyor. Bu olamayacak bir şey. Olamaz. Dünyanın hiçbir yerinde olamaz böyle. Nasıl olabilir? Devasa büyüklükte bir afet olur. O gerçekten mahveder. Yerle bir oluyor binalar. Yeni yapılanlar, eski yapılanlar. Eyvallah. Hemen olayın röntgenine bakalım. Bu kadar çok bina birden nasıl çöker? Binalarda bir sorun var. Ama hocam zemin çok kötüymüş. O zaman zemin etütlerinde sorun var. Hocam zemin etüdü de yapılmış. O zaman o zemin etüdünü dikkate almayan yöneticilerde sorun var ve bürokratlarda sorun var. Hocam onlar da söylemişler, o zaman siyasilerde sorun var. Bakın bu ipi çektiğiniz zaman her bir aşamada insanların görevini yapmamasıyla ilgili sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Peki bir insan devlette veya yetkili bir mevkide diyelim ki, Fen İşleri Dairesi Başkanı veya İmar Dairesi Başkanı bir belediyenin. Yapı denetçisi, o da özel şirket ama o da o konuda sorumlu. Peki bunlar mesela işlerini niye yapmazlar? Bir, umursamazlar. Görevlerini umursamıyor adam. Başka gündemi var. Maaşını alıyor, geziyor. Olabilir. İkinci ihtimal, liyakatsizdir. Görevini yapamıyor ki zaten. O görevin adamı değil ki. O zaman onun arkasından başka bir sorun çıkar. O adamı oraya kim koydu? Bu zincire devam ederseniz büyük bir ahlaki fecaat olduğu ortaya çıkar. Biz afetleri felaket hatta fecaat haline getiriyoruz. Kim getiriyor? İnsanlar getiriyor. Yeryüzü getirmiyor. Yeryüzü zaten yapacağını, Allah'ın emrettiğini yapıyor. Sen ona karşı tedbir alman gerekiyor ve bu tedbir alacaklar zincirindeki her bir halka maalesef sorumlu. Peki bir insan vazifesini dördüncü sebep. Niye yapmaz? Rüşvet alır. Yolsuzluktur. Yani bir müteahhit çok kaliteli bir beton atması gereken beton atmayayım daha hızlı kurusun diye başka bir takım numaralar yapabilir mi? Yapabilir. İnsanlar her türlü sahtekarlığa açıktır. Yapabilir. Yapabilecekler tabii. Toplumun çoğunluğu öyle değildir. Her toplum öyledir. Çoğunluğu değildir. Azınlığı böyle kısa yolcu, sahtekar, ikiyüzlüdür. Her toplum öyledir. Fakat devletin de görevi o üç kağıtçıların toplumun geneline iyi niyetli insanlara hayatlarına zarar vermemesini sağlamaktır. Değil mi? Yani emniyet niye var? Bütün insanların peşinde gezmiyor ki polis. Suçluların peşinde geziyor. Onlar da zaten bir avuçtur. 10 bin kişi de belki bir kişidir. Dolayısıyla bu mantık bize şunu gösteriyor. İnsanlar işlerini yapmadığı, yapamadığı bir maddi menfaat veya siyasi menfaat karşılığında işlerini doğru yapmadıkları için aslında bu facia haline geliyor. Bu kadar çok canın gitmesi, sakın kimse yeryüzüne suç atmasın. Yeryüzüyle ilgili bir sorun değil. Öyle olsa Meksika'da korkunç depremler olur her zaman. İtalya'da olur, Japonya'da olur, Çin'de olur. Bir tek Türkiye'de yok. Dolayısıyla işin gene geliyoruz, ipin ucunu çekiyoruz. Nereye bağlanıyor abi? Ahlak meselesi. Biz ahlakı hala işte efendim oğlum ahlaklı ol, şuraya gitme, bunu yapma. Abicim bunların hepsi ahlak da. Asıl ahlak nedir biliyor musunuz? Size emanet olarak verilen şeyi namusunuz gibi korumak ve yapmaktır. Hangi işse? Kameramanlık. O ciddiyeti sağlamak. Bilim adamı. O ciddiyetle yapmak. Maalesef bizde her konu gibi bu konuda sulandırılıyor. Çok ciddi gözüken şekillerde, çok ciddi gözüken sloganlarla sulandırılıyor. Niye sulandırılıyor? Asıl mesuller, asıl sorumluluk zinciri, asıl bizim eksik olan yönlerimiz kanun değil. Bütçe de değil. Kurum da değil. Bunların hepsi var. Personel, o da var. Ama ne yok? Her birinde bir şeyler yok. Yani kanun diyorsun, uygulanması sıkıntılı. Uygulama diyorsun, denetimi sıkıntılı. Denetimi diyorsun, denetimi yapacak adam sıkıntısı. Adam diyorsun, ahlakı sıkıntılı. Görev bilinci. Bakın gene nereye geldik? İnsan boyutu dediğin zaman ahlak boyutu. Yani biz burada soyut bir şeyden bahsetmiyoruz. Devlet memuru olduğun vakit bir vazife sana verildiği zaman veya özel şirkette yapı denetçisisin. Daha senin kapını birileri çalmadan, daha bir yıkım olmadan, işin patlamadan sen sanki o iş kendi başına gelecekmiş gibi düzgün yapmadığında insanların canı, kendi ailenin, evladının canı gidecekmiş gibi titriye titriye o işe sarılman gerekir. Bunu bir tek ahlak verebilir. Kanun veremez abi. Hizmet içi eğitim veremez. Ben size söyleyeyim. İstediğiniz kadar program yapın televizyonda veremez. Bu tamamen insanın hayata bakışı, emanet duygusu, sorumluluk duygusu bunlarla ilgili bir şey. Demek ki bizim toplumumuzda pek çok şey 99 depreminden beri yapılmış. Evet Allah'tan. Ama hala ahlak noktasında, liyakat noktasında büyük sıkıntımız var. Bunu söyleyince de depreme eşit bir felaket söylemiş olmuyorum. Aslında her şeyin altında yatan bizim elimizde olup yapmadığımız şeyin kökünü söylüyorum. Kök sorunu söylüyorum. Diğerleri bunun yavrusu. Ana sorun bu. Yani maalesef bize emanet edilen kamu güvenini, kamu yetkisini, kamu bütçesini kamu için, toplum için üzerine titreyerek sorumluluk bilinciyle yerine getirmediğimiz muhtelif insanlar, muhtelif kurumların, muhtelif zamanlarda. Bunu kimse için toptan söyleyemeyiz. Tam tersi. Aslında genel olarak insanlar iyi niyetlidir. Çalışanlar iyi niyetli. Eyvallah. Onda bir sorun yok. Ama gelip hep aynı yere tosluyoruz abi. Bu bilim mi, din mi? Yine aynı çatalı önümüze koydular. Şimdi bu sahte bir çataldır. Bir mümin için öyle bir şey yok. Yani Hazreti Ömer Efendimiz galiba Şam'ı ziyarete gittiğinde yanındaki ashab ile beraber yakınına geliyorlar. O arada bir haberci geliyor. Diyor ki efendim veba çıkmış şehirde. Onun üzerine Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki ya şehre nasıl yapalım? Çok yaklaştık. Gidelim mi geri mi dönelim? Orada Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh Efendimiz sahabe-i kiram büyüklerinden diyor ki buraya kadar gelmişken diyor gitmemiz daha uygun olmaz mı yani şehre girmemiz? Onun üzerine yani Allah'ın diyor takdirinden mi kaçacağız diyor. Hazreti Ömer Efendimiz ona bakıyor diyor ki bu sözü senden hiç beklemezdim. Çünkü geri döneceğiz. Çünkü Allah'ın takdirinden yine Allah'ın takdirine sığınıyoruz. Şimdi bu sözü unutmayalım. İtikadımızı bir sağlam öğrenelim. Arkadaşlar şu akaid lütfen bakın YouTube'da da çok sağlam hocaların akaid dersleri var. Bunları düzgün öğrenelim. Yani Müslümanız diyoruz, Müslüman ne olduğunu bilmiyoruz. Allah kimdir, Resulullah kimdir, kader ne demektir, kudret ne demektir, insanın fiilleri, efali nedir? Biz neyi yapmakla öncelikle mükellefiz? Bilim nereye oturur, ilim nereye oturur? Ya bunları bir oturtalım lütfen. Temelimiz çok zayıf. Çok zayıf. Yani en dindar dediğim adama bile iki soru sorsam, üçüncü de Allah muhafaza boşa düşüyor. Olmaz. Asıl farz olan ilim budur. Diğer meslekler de öyledir. Yani insanın diyelim ki jeolog, çok iyi bir jeolog olması farzdır o insana. Efendim bir kunduracı, kunduracılığı çok iyi bilmesi farzdır. Kameraman, kamerayı çok iyi bilmesi. Dolayısıyla bu sahte ikiliye dikkat etmek lazım. Bir mümin kim olursa olsun, bilim insanı bir şey söylüyor. Kim o? İlim ehli. Hangi bilim? Jeoloji. O bilim değil mi? Senin söylediğin ulûm-u şer'iyye. İlla bütün alimler ulûm-u şer'iyyede değil. Onlar en üst alimler. Neden? Senin dünyanı ve ahiretini de düşünüyorlar da o yüzden büyükler. Peki dünyadaki işlerimizle ilgili alimlere danışmıyor muyuz? Hepimiz danışıyoruz. Bak bir arabayı bile tamirciye götürürken hangi tamirciye götüreyim de onu bunu arıyoruz. Abi tanıdığım var mı hani maşallah toplumumuzda çok ahlaklı olduğu için işimizi gene yapsın, parasını gene verelim de bari hani yamuk yapmasın. Bakın biz bunu soruyoruz. Dünyada referansla mobilyacıya, tamirciye giden başka bir toplum var mı acaba? Referansla gidiyoruz. Niye? Adam işini yapsın ama gene de hani şey yapmasın. Doktoru arıyoruz, referans istiyoruz. Avukat referansla gidiyoruz. Herhangi birine git. Hepsinin mesleği. Yine nereye geldik? Ahlak. Şimdi toplumdaki bu ikilik Osmanlı döneminden beri özellikle kanırtılan bir şey. Açıkça dine karşı olduğunu söyleyemeyenler bilime bir kalkan gibi kullanıyorlar. Dindar herhangi birisinin mesuliyetini kabul etmesini istemeyen, yani bir dindara laf gelmesin diyenler de karşıdan bilimden ses geliyorsa onlar da bilimi dışlıyorlar. Böyle bir şey yok. Bilim yetkin ise, o alanda muteber ise, ahlaklı ise bir bilim insanı dinlenir. Zaten her alanda öyle. Ben de siyaset bilimciyim. Yani her şeyi okuyorum alanımla ilgili. Yerli, yabancı. Fakat kimin ne söylediğini birazcık biliyorum. Niye? O adam nedir? Kafa yapısı nedir? Ahlakı nedir? Bu niye bunu söylüyor? Niyeti ne? Bunları bilmek gerekir. Biz avam bu konuları bilemeyiz. Yani ben jeolog değilim, ben de bilmiyorum. Ama memleketimizdeki büyük sıkıntılardan birisi, biliyor dediklerini ne kadar bildiklerinden emin değilsin ve onlar ne kadar ahlaklı olduklarından da emin değilsin. O yüzden her yerde aynı sorunla karşılaşıyoruz. Din namına konuşanlarda ahlak var mı? Bilim namına konuşanda ahlak var mı? Sen o lafın adamı mısın yani? Lafın tamam mı? Buna çok dikkat etmek lazım. Sanki bunlar birbirine çatışan şeylermiş gibi özellikle o alana çekmek isterler. Kesinlikle yanlış. Bir mümin hangi ilim adamı hangi konuda, teknik konuda laf söylüyorsa ona kulak kabartır. Bilgilenmek ister öncelikle. Çünkü ben bilmiyorum ki adamı tartayım. Yo şu tarafı doğru ama şu tarafı nasıl diyeyim ki diyemem. Ama kendi ilgi alanımla meşgul olurum, bakarım. Bir kanaate belki sahip olurum ama o kanaat hala bilimsel değildir. Yani çıkıp birilerine iddia edemez. Biz de cahil olduğumuz için bu konularda hemen iddia ederiz. Cahil iddia eder, alim iddia etmez. Alime itiraz ettiğin zaman adam bir sana bakar, bir lafına bakar. Bu laftan anlar mı diye şöyle bir tartar. Gerçek alimlere söylüyorum. Eğer düzeltecek bir tarafın varsa söyler. Yoksa der ki eyvallah siz öyle düşünüyorsunuz demek ki der, susar. Çünkü cahil olduğunu anladığı zaman onunla tartışamaz. Biz şu cehaletten bir kurtulalım. Bakın din namına konuştuğumuzu düşünüyoruz. Dinimizi bilmiyoruz. Daha takdirin ne olduğunu bilmiyorsun. İnsanların fiil işleme, hayır ve şer Allah'tandır diyorsun. O hayır ve şer Allah'tan ise insanların şerri nasıl oluyor? İnsanlar şerri dilediklerinde Allah ona müsaade ediyor. Rızası yok ama müsaade ediyor. Allah hep rızası olan şeylere müsaade etmiyor. Öbür türlü insanlar hayatlarında hiç nefislerine uygun iş yapamaz. İmtihan olmaz o zaman. İyilik ve kötülük husuyla gelmez. Bunun gibi temel şeyleri lütfen öğrenelim. Din bir ilim işi. Bilim o da ilim işi. Dolayısıyla ikisinde de insan boyutu çok önemli. İnsan ahlakı çok önemli. Şahsiyet çok önemli. İkisinde de inşallah insanı sağlamlaştırırsak bu gibi saçma maalesef kötüye kullanılabilen tartışmalardan da başımızı kurtarıp asıl yapmamız işlere odaklanırız. Gereken işlere. Nedir o abicim? Herkes işini ciddiye alsın. Herkes işini gerçekçi yapsın. Biz bir mümin olarak bu dünya bizim amel sahamızdır, imkanımızdır. Son imkanımızdır. Bakın insanlar ummadıkları zamanlarda vefat ediyorlar. Sadece afetlerde değil. Ama her şekilde vefat ediyoruz. Herkes bekleyerek mi vefat ediyor? O yüzden hazırlanma diye bir şey yok. Ecel gelmeden bir an önce adam olmaya çalışalım. İşimizi güzel yapalım. İlmimizi güzel öğrenelim. Bilenleri dinleyelim. Bilenlere itibar edelim. Ama ahlaklarıyla her zaman onları bir araya getirerek. Türkiye'de şehircilik ve mimaride gerçek tevhid ehli ve çok üstad bir insan Turgut Cansever'dir. İsmi lazım değil. Muhafazakar bir belediye başkanıyla yıllar evvel konuşurken bana işte bu uydu kentlerden bahsetti. Aslında işte biz bu nüfus yoğunluğunu uydu kentler yaparak dışarıya doğru taşımamız lazım. Çünkü şehir yaşanılmaz hale geliyor. Hizmetler aksıyor. Deprem olursa çok korkunç bir bilanço ortaya çıkıyor diye. Dedim ki bu sizin söylediğinizi Turgut Cansever Üstad da söylüyor biliyorsunuz dedim. O kim dedi? Bu büyük bir şehrin bir ilçe belediye başkanı ve kültür alanında da böyle boy göstermeyi seven bir arkadaş. Ben şoka uğradım. Nasıl dedim, tanımıyor musun? Tanımıyorum. Türkiye'de yapılan en büyük sorun, en büyük yanlış şehirleri bir konut öbeği olarak görmektir. Üst üste meskenleri dizelim. Çin Seddi gibi dizelim. İstanbul'da olduğu gibi benim yaşadığım yerde semt de aynı. Çin Seddi gibi. Yeni yapılan binalar da öyle. Çin Seddi gibi yapıyor. 20 kat yapıyor. Ya arkadaş burası deprem bölgesi. Niye yatay yapmıyorsun? Efendim yatay yapmak için yer yok. Niye yok? İşte efendim çalışma alanları hep bu taraflarda. Peki onları dışarıya yapsaydın? Bundan sonra öyle yap en azından. Yani altyapıya bu kadar büyük paralar harcaman gerekiyor. Köprülere mesela bu kadar çok para harcaman gerekiyor. Vakti zamanında onlar İstanbul, Turgut Cansever'in söylediği gibi iki ayrı yakada, iki ayrı şehir merkezi gibi kurgulanmış olsaydı insanlar iş için sürekli yaka değiştirmek zorunda kalmazdı. Yani bunların hep altına indiğiniz zaman şehir planlamasında açıkça söyleyelim yapsatçılığın temel olduğunu anlıyoruz. Müteahhitlik demiyorum. Müteahhitlik taahhütle ilgili bir şey. Yani biz öyle diyoruz da müteahhit diyoruz. Müteahhitin de günahı var. İyileri çok fazla, kötüleri her meslekte olduğu gibi olabilir. Ama onları da kontrol etme vazifesi devlete ait. O zaman o işini yapmıyor demektir. Dolayısıyla asıl yapılması gereken yeni şehirlerin de tanziminde yatay mimari mutlaka jeolojik, sismik verilere göre aynen bizim atalarımızın yaptığı gibi şehirler hep böyle dağ tepelerine doğrudur. Tarım arazilerine şehir yapılmaz. Gevşek zemine yapılmaz. Tarihi olarak yapılmaz. Biz şimdi tarım arazileri ki ileride çok kıymetli olduğunu anlayacağız. Çünkü toprağı üretemezsiniz. Toprağı yeniden üretemezsiniz. Binayı yıkıp alttan yeniden tarım toprağı çıkmaz. Biz kendi elimizle onu yok ediyoruz. Fabrikalar kuruyoruz. Türkiye'nin en verimli ovaları fabrika dolu. Niye ova? Kıraç yere yap. Yani tarım yapılmayan en iyi tarım arazilerimizi böyle heba ediyoruz. Dolayısıyla inşallah burada hem bilimsel, hem ahlaki, hem teknik yönler bir araya getirilir. İnsanlarımızın artık kendilerine layık olan canlarını, refahlarını, günlük hayatlarını, huzurlarını temin edebilecek yeni şehirler kurulur. Buna güç var. Yani devletimizin gücü vardır. Devlette yine söylüyorum. Devletimizde para pul sıkıntısı yok. Personel sıkıntısı yok. Kurum sıkıntısı yok. Kanun sıkıntısı hiç yok. Ama uygulamada mutlaka sorumluluk, hukuk, adalet ve ahlak ile hareket etmek kaydıyla. Bu dört kural her başarılı devletin zaten kuralıdır ve vatandaşlarını bu şekilde mutlu ve huzurlu yapar. Bu vesileyle de depremde canlarını kaybeden on binlerce sevgili kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum. Yine geride kalan yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu depremde müthiş bir seferberlik örneği gösteren devlet kurumlarımızda, toplumsal kurumlarda, sivil örgütlerde, kendi başına hareket eden, kendi arabasına atlayıp bir şeyi ta 10-12 saat öteye kadar götüren o güzel insanların hepsinin teker teker ellerinden, alınlarından öpüyorum. Allah bu toplumun bu dinamizmi üzerinde bizi ayakta tutuyor. Bütün sorunlarımızı biz bu sağlam iki ayak üzerinde çözeriz.
Sancak Enerji'nin katkılarıyla hazırlanan Bir de Buradan Bak sona erdi.